Expect disappointment so you'll never get disappointed. Bu Spider-Man No Way Home'da en akılda kalıcı cümlelerden biriydi. Zendaya diyordu ki, eğer ki hayal kırıklığını beklersen hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramazsın. Bu aynı zamanda benim No Way Home'dan beklentilerimi de çok iyi açıklayan bir cümle. Peki film buna karşılık verdi mi? Buradan sonrasının spoiler dolu olacağını belirterek herkese Farklı Evren Podcast'a hoş geldiniz diyorum. Bu bir Spider-Man hayranının Spider-Man No Way Home yorumlarını içeren bir podcast olacaktır arkadaşlar. Şimdi evet, internette bütün yazılıp çizilenlere, yaratılan hype'a rağmen ben bu filmden asla yüksek bir beklentiye sahip değildim. Yani şundan bahsediyorum. Andrew ve Toby'nin görünmeyeceğini bile düşünecek derecedeydim. En sonunda şuna karar vermiştim. Hani hype'ı hissettikçe, bu hype büyüdükçe ve Marvel'ın da sonuçta onlar da bir kurum ve bu filmin artık Covid döneminde insanları sinemaya getirecek olan film olmasını geçtim. Avengers'larla yarışacak, ilk gün rekorları kıracak bir film oluşu hissedilmeye başladığında dedim ki, yani Marvel bunun altında kalırsa çok büyük küfür yer. O sebeple hani ya sadece bir karakteri getirebilirler ki böyle 10 dakikalık falan bir ekran süresiyle, bilmiyorum şu anda yine benzeri olmuş olabilir. Ya da her ikisi birden cameo yapacak diye düşünüyordum. Özellikle de filmin ilk yarısı bittikten sonra dedim ki bu düşmanlar, şu anda farklı evrenlerden gelen villainlar kendi evrenlerine giderken oradaki Spider-Man'lerle karşılaşır mı? Hani en azından bu insanların yüzleri görünür mü? Spider-Man kostümüyle dövüştüklerini görmesek bile. Fakat film tabii ki de beni şaşırttı. Yani biz çok çok erken bir zamanda bence hem Andrew'ı hem Toby'yi MCU ekranlarında görme şansına eriştik. Ve bu inanılmaz bir şey aslında. Yani bunu izlediğimiz şey gerçekten inanılmaz ve bunu daha önceden bu şekilde beklemediğim, sızıntıları falan izlemediğim için ayrıca mutluyum. Çünkü bu şekilde bir beklentim olsaydı sanıyorum ki filmin kötü yanları daha çok dikkatimi çekerdi gibime geliyor. Çünkü filmden çıktıktan ilk yani bir 15 dakika kadar falan bunları hiç düşünemedim. Tamamen sonrasında böyle film gerçekten iyi mi diye hani bu incelemeyi kaydedeceğim için sorgulamaya başladım ve aslına baktığınızda evet, yine biraz bardağın boş tarafıyla devam etmek istiyorum. Çünkü ne kadar artıları büyük olsa da bu filmin genel olarak göze batan noktaları çok net var. Yani genel kurgu büyük sallantıda. Sizin bunu ne kadar yiyeceğiniz önemli hale geliyor bir noktadan sonra. Mesela fan servis dolu film ve bu fan servisten normalde birçok kişi hoşlanmayabilir. Örneğin Endgame bu yüzden çok eleştiriliyordu. Fakat açıkçası öncesinde Avengers Infinity War gibi bence MCU'nun en iyi filmini yapıp bir de onu büyük bir ters köşeyle bitirdikten sonra artık bu Thanos phase'ine, bu orijinal altılı Avengers'a fan servis dolu bir final yapmak hiç göze batan bir şey değildi bence. Yani aşırı filmi izlerken de ihya olmuştum. Aynı fan servis ihyalarını burada da yaşadım ve Spider-Man'in akıcılığıyla da bence filmin daha doğrusu bu yeni MCU Spider-Man'lerin en güzel tutturduğu tonlardan birisi o. Spider-Man'in şehirde salınırken ki akışkanlığını filmde de hissediyoruz. Ve o Tom Holland'ın da kattığı böyle biraz daha fırlama, biraz daha zirzop kişilikle bazı pilot boşluklarını daha kolay atlayabiliyoruz gibi geliyor. Örneğin Peter'ın arkadaşları okula giremedi diye insanların onun kimliğini bildiğini unutmak istemesi çok zayıf bir motivasyon gibi duruyor olabilir. Hatta en sonunda Dr. Strange onu Sanctum'dan şey olarak kovmuştu ya, sen gidip okulla konuşmadın mı öncesinde, manyak mısın diye kovduğunda gülüyoruz ve bu komediyle aslında birazcık pilot hole kapatılmış oluyor. Yani Spider-Man filmi bunu şey gibi işlemiyor. Örneğin işte herkes Peter'ın yüzünü gördü, Peter bundan dolayı çok büyük acılar yaşıyor. Evet, görüyoruz hani okulda insanlar onu telefonunu uzatırken nasıl yürüdüğünü görüyoruz ama en büyük motivasyonu arkadaşları, masum arkadaşları bir şeyler yaşadığında ortaya çıkıyor ya. O yüzden yine işin ciddiyeti kenarda kalıyor. Bakın bu Spider-Man filmlerinde hep böyle. Örneğin Far From Home da Blip'ten sonra geçiyordu ve biz hani 5 yıllık yok olmadan sonra insanların geri dönüşünün çok büyük bir etkisi olması olmasını bekliyoruz ya bir evrende yani. Burada ne kadar fantastik şeyler oluyorsa olmasına rağmen arkasında gerçek şeyler arayan insanlar olarak bunun bir ciddi işlenmesini bekliyorsak da hayır. Tamamen şakalarla üstü örtülmüştü. Basket maçında ortadan çıkan bando mu dersiniz, işte benim hanım beni terk etmiş bilip de falan filan gibi şakalar mı dersiniz, böyle işlenmişti. Ama MCU'nun ciddi kısımlarını işleyen, en ciddi filmlerini yapan Captain America'nın artık devamı diyeyim, Falcon and the Winter Soldier Blip'in etkilerini çok çok daha ciddi işliyordu. Dolayısıyla yani filmin tonu birçok şeyi etkiliyor sonuç olarak. Özet olarak demek istediğim bu yani. Fakat mesela bende yemediğim bir nokta oldu. O da bu düşmanların nasıl hep Spider-Man tarafından öldürülecekken buraya gelmiş olmaları. Hani aynı anda oradaki bir Spider-Man de geliyor olsa bu durum mantıklı olacak ama bayağı farklı, yani farklı evrenlerden ve farklı time zone'lardan Marvel Cinematic Universe'e gelen karakterler vardı ve bunlar geri döndüğünde ne olacak falan onlar da çok sorgulamadı. Açıkçası bence bu Avengers Endgame'de Captain America nasıl gitti de taşları yerine koydu seviyesinde bir plot hole. Ve burası bayağı böyle bir boşluk bırakılmış. Tıpkı orada nasıl ki Endgame'de yani evrenin düzeltilmesi için, rayına oturtulması için böyle bir boşluk bırakılması gerekiyorduysa da burada da 3 Spider-Man'in aynı anda tek filmde görünmesi için böyle bir boşluk yaratılmış ve üstünü hiç de örtüleceğini sanmıyorum açıkçası. Ve bilmiyorum ne zaman MCU bunlardan dolayı yargılanıyor olacak açıkçası. Bir diğer ufak ama yine bu film çerçevesinde yiyebileceğimiz, bir de Spider-Man'in aslında çok güçlü karakterler olduğunu bilen nerdler olarak yiyebileceğimiz bir durum var ki Mirror Dimension'da Doctor Strange'i yenebilmesi Spider-Man'in. Bu da gerçekten filmin böyle tat kaçıran taraflarında yer alıyor diyebilirim. Ve buradan açıkçası tat aldığımız taraflara atlamak istiyorum. Hele ki Doctor Strange demişken bence çok yerinde kullanılmış filmde. Özellikle Marvel Cinematic Universe'de en çok sevdiğim şey şu ki belli karakterler başka filmlerde yer aldığında kendi filmlerinin tonunu hissetmemiz. Doctor Strange bir vibe'ını müthiş bir şekilde aldım ben onlar Mirror Dimension'da dövüşürken. Ve bu şeyi hatırlattı yani. Avengers Infinity War'u övmüştük zamanında. Mesela Guardians of the Galaxy izlerken o dizilerin tonunu alıyoruz. İşte başka karakterleri izlerken o dizinin tonunu alıyoruz. Ve aslında bunu tamamen bambaşka biri yönetiyor. Bunu çok iyi başarmışlar. Bu yönetmenler de tabii ki aralarında konuşmuyor değiller ama konuşuyorlarsa da bunu da iyi yapıyorlar yani. Anlatmak istediğim ton geçişleri de güzel sağlıyorlar ve yerinde bırakıyorlar. Doctor Strange'in o sekansı gerçekten filmde Doctor Strange'in ikinci bir karakter olarak yer alışına insanları ikna etti ve orada bitti. Onun dışında Multiverse açıkçası MCU'ya özellikle de genel kitleyi düşündüğümüzde Multiverse gibi bir konsepte bence müthiş işlediler. Yani bunu WandaVision dizisinde yapsalar da ki aslında yaptılar ama daha küçük bir kitle biliyor bunu. Şu anda yani şöyle düşünün, WandaVision'ı izlemeyip Spider-Man No Way Home'a giden çok daha fazla insan olduğuna emin gibiyim. Ülkemizde Disney Plus olmadığı için daha o kadar emin değilim ama sonuçta sinema daha fazla kişiye an itibariyle hitap ediyor Disney Plus'a kıyasla. Neyse şunu söyleyeceğim yani önceki MCU Spider-Man izleyicisini ele aldığımızda bir önceki filmde multiverse konseptinden bahsedilmişti. O zaman bu yalan çıksa da şimdi gerçekten multiverse geldi ve hani bunu Doctor Strange'den sonra multiverse Nick Fury'yi de geçin hadi. Zaten Peter'ın MCU'da bildiği bir, daha doğrusu daha önceden duyduğu bir konsept halinde. Spider-Man izleyicisini alıyorsun. Spider-Man izleyicisini almasan da şöyle düşün. Bu filme sırf eski Spider-Man'in hatırına gelen izleyici Multiverse'u çok iyi anlayabiliyor. Çünkü yine tanıdık karakterlerle sen Multiverse konseptini Marvel Cinematic Universe'e getiriyorsun. Bir de bunu yaparken bunu bu evren nezdinde mantıklı hale getirebilmen için büyü kullanman gerekiyor. Ve bunda New York'ta yaşayan ve daha önceden Avengers'ta Spider-Man'in tanıştığı Doctor Strange ile yapıyorsun. Hatta onun yüzüğünü çaldırıyorsun işte Doctor Strange'le savaşında. Onu gidip Ned'e emanet ediyor Spider-Man. Ned gidiyor portallar açıyor, diğer adamları getiriyor falan. Yani bu mantık hatalarından bahsettim, plot hole'lardan bahsettim ama dediğim gibi kendi akışında böyle ağlatarak gezdiğinizi düşünürseniz filmde birçok şey çok mantıklı oluyor. Yani May Hall'ın ölümünün daha sonra Peter'ı diğer Spider-Man'lerle birleştirmesi falan, bunlar çok güzel detaylardı bence. Aynı şekilde işte o cihazı MJ'lerin taşıması falan, Ned'in portalı kapatamayıp MJ'yi de artık özgürlük heykelinin olduğu savaşın yerine getirmesi, bunları falan yiyoruz zaten. Diğer Spider-Man'ler geldikten sonra hele birçok açığı yemeye başlıyoruz ve filmin kalabalığı bile rahatsız etmekten uzaklaşıyor açıkçası. Filmin kalabalığına gelmeden bir de şundan bahsedeyim, hani Spider-Man'lerin birbirini birleştirmesi falan dedik. Hatta Tom Holland sinirlendiğinde Green Goblin'i dövmeye başladığında gelip birinin onu engellemesi falan. Bunlar gerçekten Spider-Man karakterini çok çok iyi anlatan şeyler arkadaşlar. Marvel'ın bunu ben en son sadece Captain America'da yapabildiğini düşünüyorum. Captain America 1'de işte ben zorbalardan hoşlanmam diyen, ondan sonrasında herkes kaçarken kendini bombanın üstüne bırakan, I can do this all day diyen Captain America, aynılarını, aynı kararlılığı, aynı cesareti Captain America'nın 3. filminde de gösteriyordu. Orada da inandıklarından, buna devleti, arkadaşlar hükümeti karşı gelse bile asla vazgeçmiyordu. Biz burada gerçek bir karakter gelişimi izliyorduk. Yani unpopular opinion, hani Iron Man'in de anksiyete ataklarını falan gördük. Ona Thanos'un neler yaptığını gördük ama kişilik açısından karakter gelişimi, bir karakteri, onun duygularını falan izleme açısından Captain America serisinin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Captain America karakterinin de bu arada çizgi romanlarının da aynı şekilde bu başarıya sahip olduğunu düşünüyorum. Hatta bu arada Iron Man'i kötülemiş gibi oldum ama MCU'nun Iron Man'i bence çizgi romandakilerden çok çok daha sevilebilir zaten. Bunu geçiyorum. Burada Iron Man severleri kaybettiğimize göre sıfır kişiyle yolumuza devam ediyoruz. Spider-Man de aynı şekilde sevdiğimiz bir karakter. Yani mesela düşmanlarını o gittikleri evrende öleceklerini bildiği düşmanları öldürmedi. Çok sinirliyken bir şekilde durmayı bilebildi. Burada evet ona diğer Spider-Man'ler yardım etti ama o bu evrende böyleydi. Hani diğer evrenlerde de aslında Spider-Man hep çok sinirleniyordu ama bir şekilde bir şeyleri düşünüp ya yanlış yaptığını fark ediyordu ya yaptığından vazgeçiyordu falan filan. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Hala Marvel Cinematic Universe'da duymamıştık ama işte sonunda burada bir Ben amcamız olmadığı için May Hala'dan bunu duyabildik. Bir mentörü oluyordu hep Spider-Man'in bu serilerde. Bu ilk filmde Iron Man'di, ikincisinde Happy'di. Artık Iron Man'in de biraz görevini bundan sonraki phase'lerde yerine getireceğini düşündüğümüz Doctor Strange bu sefer bunu üstlendi. Yani böyle Spider-Man point of view'dan baktığımızda gerçekten başarılı bir film izlediğimizi düşünüyorum. Özellikle Far From Home'dan kesinlikle başarılı buluyorum. Şimdi biraz oraya geleceğim. Benim Tobey ve Andrew'ı beklememe sebeplerimden biri de bir tık istemememdi. Çünkü Spider-Man serisinin daha oturaklı bir hale geldiğini düşünmüyordum. Biz zaten bu karakteri bir anda Civil War'da gördük. Böyle Tony Stark bayağı genç bir çocuğun canını aslında tehlikeye attı falan, uzaktan baktığınızda, farklı bir bakış açısıyla baktığınızda. Ondan sonra Homecoming'i izledik. Evet, evrene tatlı bir giriş yaptı ama orada da mesela işte Robert Downey Jr.'ın rol çaldığı oluyordu. Böyle daha düz bir harbi orijin filmi nasıl oluyorsa o tattaydı. Tom Holland bence filmi kurtaran etmenlerden biriydi. Ondan sonra Far From Home izledik. Bence kesinlikle güzel bir film. MCU içerisinde özellikle birçok filmden güzel. MCU'nun en iyi düşmanlarından birini bize sunduğunu düşünüyorum. İşte filmin ortasında tamamen yön değiştirmesinden tutalım, o böyle Stark'la olan bağlantıyı koparmadan hikayeyi devam ettirmesini falan ben çok sevmiştim. Ama bütün bu kargaşada bir de gidip işte Avrupa'yı dolaşıyor olması, çok anlamsız bir şekilde Hollanda'daki tarlalara inmesi falan bana baya bir garip gelmişti. Yani bunlar sanki filmi uzatmak için falan yapılmış gibiydi. Asla sebebini anlayamamıştım. Yani bu seri daha böyle tam oturaklaşmamışken, daha tam kendi zirvesine, yani zirve demişken bu arada biz biliyorsunuz Spider-Man 2'ler gördük. The Amazing Spider-Man'ler gördük ki ben The Amazing Spider-Man'leri de çok severim. Ve daha kendini %100 ispatlayamamışken ve şu anda farklı evrenlerden düşmanlar getiriyorken bu kalabalığa bir de iki farklı Spider-Man'i yani katabileceğini düşünmüyordum. Bunun organizasyonu bile çok zor geliyordu ama gerçekten Disney artık Money Talks'u kanıtlıyor. Kaç yaşında insanları buraya getirmiş ve mesela Willem Dafoe hala inanılmaz oynuyor. Yani şu adama artık bir Joker rolü verin diye bağırmak istedim sinemada açıkçası. Tabii bu karmaşa nasıl handle ediliyor? Savaş sahnelerinde kimin kim olduğunu tanıyamamamızla handle edilmiyor mesela. Ama Spider-Man'leri bir araya oturtup "Aa, sana da mı büyük güç, büyük sorumluluk?" demişti. "Aa, şimdi cümlemi tamamladın." gibi dinamiklerle birbirinin "Aa" atmalarını eleştirmeklerle falan filan bir araya getiriyor. Aynı zamanda tabii ki bu arada Andrew Garfield'a bir saygı duruşu yaparak da bence, yani Tobey Maguire'ın zaten kanıtlanacak bir şey yok da, Andrew Garfield bence inanılmaz iyi bir Spider-Man ve o böyle çok silik geçmiştik onun filmlerini. Zaten The Amazing Spider-Man 2 ile birlikte böyle bir yarıda kalmıştık. Ondan sonra MCU'ya gelmişti Spider-Man zaten. Ona da böyle bir onu dahil etmeleri, ona selam çakmaları çok hoş oldu. Çok isterim bu arada, artık farklı evrenlerimiz var. Dolayısıyla bir Amazing Spider-Man 3 yapıyoruz demelerini. Umarım böyle bir şey gerçekleşir. Çok karıştırdım. Artık biraz toparlıyorum. Günün sonunda fan servislerine inanılmaz ihya olduğumuz, çok bence doğru yapılan Spider-Man'in hikayesine, bu karaktere bir saygı duruşunda bulunulan sözler duyabildiğimiz, Doctor Strange'in çok yerinde kullanılan, pilot boşluklarını Tom Holland'ın geyikleriyle geçiştirebildiğimiz, yani böyle senaryosu çok oturaklı olmasa da, iyi olmasa da unutulmayacak bir film izledik biz kesinlikle. Yani zaten o üç karakteri ben yan yana gördüğümde sinemada "ya biz ne yaşıyoruz" dedim. Arkadaşlar şöyle düşünün, ben The Avengers ilkini, bayağı Josh Whedon'ın çektiği orijinal The Avengers'ı izlediğimde ki hissiyatı unutamıyorum. Yani çünkü ayrı ayrı filmlerde izlediğimiz karakterler tıpkı o çizgi roman sayfalarındaki gibi birleşip bir ortak düşmana karşı mücadele ediyorlardı. Ve o dönem bu inanılmazdı. Adamlar onun üstüne gittiler. Infinity War'u yaptılar. Yani 15 filmlik falandı sanırım o zamana kadar ki karakterler. Onların hepsini bu sefer tek bir filme koydular. Bütün o zamana kadarki filmlerdeki ortak düşmana karşı savaştırdılar ve bunun sonunda hiç Marvel'dan beklenmeyecek bir ters köşe yaptılar. Bu ters köşeyi geçtim. Ondan sonrasında Endgame geldi. Bunlar tekrar dünyayı kurtardılar ve bütün bu 20 filmlik külliyata selam çaktılar falan. Ki bunun daha hani rüzgarı geçmemişken, anladınız mı? Bence mesela bu Black Widow gelene kadar MCU'ya verilen ara çok iyi geldi insanlara. Onu geçiyorum, arada Eternals izlemek çok iyi geliyor. Çünkü arkadaşlar biraz da doymalıyız gibi ya. Hazmetmeliyiz o yaşadıklarımızı. Hani işte Endgame bitti, ne zaman Secret War geliyor falan gibi bir heyecanım benim çok yok açıkçası. O biraz doyumsuzluk gibi geliyor ve daha işte o sarsıntıyı diyeyim artık geçirememişken, daha böyle dizilerle falan yeni MCU'nun yeni fazlarının kurulmasına tanıklık ediyorken 3 Spider-Man'i, ki yani ilk Spider-Man serisinin ne kadar Süper Kahraman filmleri içerisinde ikonik olduğunu söylememe gerek yok bence. Aynı filmde görebildik ve bu muhteşem bir şey. Dediğim gibi yani gerekiyor muydu? Bence hayır, erkendi. Mesela hala aynısını Civil War için de söylerim. O filmin adı Captain America Civil War olmasaydı çok kötü olurdu. Sadece bir Civil War hikayesini kesinlikle taşıyacak bir film olduğunu düşünmüyorum ve açıkçası benim gibi düşünen de çok az kişi görmüştüm. Biraz burada buna kişisel olarak bir serzenişte bulunmak istiyorum. Artık burada inceleme kısmı bitmiş gibi düşünebilirsiniz. Ben Spider-Man No Way Home'u az takip etmeye çalıştım. Şimdi önceden özellikle de Marvel Cinematic Universe ilk çıktığında çok fazla teori okuyan falan bir insandım. Sonrasında bu Infinity War'a geldikçe galiba bunu sadece fragmanlara indirgedim. Çünkü teorilerle falan, hele de sızan senaryolarla artık çok fazla şey tahmin edilebilir oluyordu ve bundan keyif almamaya başlamıştım. Çünkü bir şeyleri ekranda görüp şaşırmak daha güzel. Yani Infinity War'un sonunda evrenin yarısının yok olacağını önceden bilseydik ne kadar az keyif alırdık düşünün. Bu arada bu spoiler odaklı film dizi tüketme sendromu tamamen ayrı podcast'in konusu. Onu geçiyorum hızlıca. Ondan sonrasında sevdiğim işler için trailerlarda da çok fazlasını gösterdiklerini görünce trailer de izlemeye başladım ve No Way Home için de açıkçası bunu yaptım. Yani tabii ki 2 yıl boyunca Spider-Man yazan Twitter'daki hiçbir keyword'e bakmama gibi bir şey yapmadım. Mesela işte trailer'da bir kol gördük, bu Daredevil'a mı aitti dedikodusunu görmüştüm. Bu arada bu da yalanlanmış sonra bir IMAX trailer'ıyla. Ama şeyi de hatırlıyorum, Matt Murdock'ı Daredevil'ı canlandıran Charlie Cox Spider-Man 3'ün setinde görüldü dedikodusunu falan hatırlıyorum. Bunun dışında Andrew Garfield yalanladı haberleri falan vardı ama yok biz gördük. Birkaç böyle tek tük sesler duyuyordum. Hatta birçok insan çok emindi onlar trailer'da yer almasa bile. Ben durumun trailer'da yer almasalar da internette dolaşan insanların buna bu kadar hype olmasının, buna bu kadar inanmasının gerçekten doğru çıkacağını düşünmedim. Yani çünkü böyle şeyler olduğunda en kötü son trailer'da biz bunu ucundan falan görmeliydik. Hemen şeyi de bilmiyordum, onu da söyleyeyim. Venom 2'nin sonunda Venom evren değiştiriyormuş yani. Bunu da önceden biliyor olsam yine de Andrew'la Tobey'nin bu kadar görüneceğini düşünür müydüm? Kesinlikle hayır. Ve içerik üreticileri arasından da internette gördüğüm de genel olarak bana yakın tek bir kişi vardı. Umur Tezer. Kendisi birkaç yıldır böyle ürettiği içerikleri, Twitter'ını falan gördüğüm ama tam %100 takip etmediğim bir isim, onu söyleyeyim. Sanırım daha çok WandaVision'daki yorumlarını izledim. Onda da çok realist biriydi. Yani hani arkadaşlar ben 10 yaşında bir nerd değilim. Ben şimdi yanlış olacak ama hani sizin yaşınız kadar bunları takip ediyorum ve işte o Pietro'ya bu dizide mutant denmeyecek diyordu mesela WandaVision'da. Burada House of'um olmayacak. Magneto çıkmaz. Sebebi de şu şu şu diye açıklıyordu. Ki WandaVision bunu çok doğrulayan bir dizi bu arada. İzlemeyenlere sanırım spoiler oldu ama WandaVision'ın tüm olayı MCU'ya getirecekleriydi ve insanlar bu konuda çok heyecanlıydı. Ben de o dönem böyle teori işlerine giriştim. Tekrardan okumaya başladım. İnsanların da ne kadar heyecanlı olduğunu gördüm. Ben de çok heyecanlandım. Mephisto'lar gelecek, mutant ismi söylenecek falan diye. WandaVision bence dümdüz bitti mesela. Bununla da işte Marvel'ın bizi hala şaşırtmamaya devam ettiğini fark ettim ve No Way Home'da da bu tutumumu korudum. Yani bu görüşümde de hiçbir şey değiş, bir kötü bir şey hissetmiyorum. Şey oldu hatta filmin arasında yani. Ben abi bence görünürlerse en son böyle bir insanları kendi evrenlerine götürürken görünürler falan derken arkadaşım Andrew Mary Jane düşerken, ki Mary Jane'in düşüşü de trailer'da görünüyormuş. Mary Jane düşerken, Mary Jane dedim Zendaya, onu tutup kurtarmazsa ben paramı geri istiyorum falan diyordu ki onun dediği tuttu yani. Teori okuyor mu? Hayır ama işte fan servis midir bu film? Fan servistir. Bundan da bu arada rahatsızlık duymuyorum ama Umur'a yapılanlar çok komiğime gitti. Yani kendisi arkadaşlar bu arada dünyanın en çok takip edilen influencer'ı değil. Kendi konusu belli, kitlesi belli olan bir influencer. Açıkçası kendisini takip edenlerin de daha anlayışlı olacağını tahmin edebileceğiniz bir influencer ki YouTube videolarında alta yazmışlar. Hani seni yıllardır takip ediyorum. Bir tek bu konuda uyuşmadık. Sağlık olsun falan. Ama tam tersi bunu linç eden bir kitle var. Hamur falan diye dalga geçen bir hesap var Twitter'da mesela. Ne oldu işte? Gelmeyecek dedin. Israr ettin. Spider-Verse yok dedin. Hah al sana kapak olsun falan. Sinirlenmiş yani. Ve bu çok komik bence. Bir insanın şu özellikle 2021 Aralık Türkiye'sinde kendi buna efor harcaması inanılmaz komik bir şey arkadaşlar. Şimdi bu podcast'i bu dakikaya dinleyecek kadar zaten nerd bir insansanız şunu biliyorsunuzdur ki herkes teoriyi sever. Bunlarla ilgilenen her geek, nerd ne derseniz deyin. Teori kurmayı, bunun hakkında konuşmayı, sence Peter gelecek mi, sence en iyi Spider-Man kim? Hepimiz bunları seven insanlarız. Bunları internette konuşan insanlarız. İşte Reddit'te iki yabancının tartışmasının 50 mesajlık thread'ini belki okuyan insanlarız. Ama bunun sonucunda biz insan fikirlerine değer vermemiz gerektiğini de bilen insanlarız. Ve eğer ki internette bir şey tüketiyorsak, internet korkunç bir yer ve hiçbir zaman tamamen kendi istediklerimizi duyamayacağız ve birini takip ediyoruz ve bizim isteklerimizi söylemedi diye ondan nefret etmek, yani saldırmak en azından. Hele ki bu böyle bir insan hakları ihlali falan değilse, anlatabiliyor muyum? Çok aptalca bir rahatsız edici bir şey söylenmediyse böyle bir nefrete gerek yok. Elbette ki ben de şeyi yaşıyorum. Ya ben bu insanı çok seviyordum. Nasıl böyle düşünebilir? Yaşıyorum ama ondan sonra böyle caps lock açıp kollarımızı sıvayıp bir şeylere saldırmak bana inanılmaz komik geldi. Biraz da böyle No Way Home'u Umur Tezer'in dramı olarak, ben de çünkü kendisinin görüşlerini dikkatimi çektiği için, bu Andrew Toby gelmeyecek kısmında dikkatimi çektiği için takip etmiştim. Aynı zamanda benim için öyle de bir serüven oldu ve haksız çıktık ve birer Spider-Man hayranı olarak da bence müthiş de bir film, unutulmayacak bir film izledik. Bu olur bu arada benim için Spider-Man No Way Home'a. Söyleyeceğim şey unutulmayacak bir film olur. Ve son olarak biraz daha nerdleşip Marvel Cinematic Universe hakkında da şunları söyleyeyim. WandaVision'da izlediyseniz orada da işte X-Men'den gelen Pietro'yu gördük. Şimdi Spider-Man'i gördük. Daredevil göründü. Eş zamanlı olarak Hawkeye dizisine Netflix'teki Kingpin geliyor falan. Ve sıradaki filmlerin arasında da Doctor Strange Multiverse in Madness in the Multiverse dikkat çekiyor. Bence Multiverse tarafında çok pürüzsüz ve heyecan verici bir yere gidiyoruz. Bu arada da New York'un sokak kahramanları tarafında da Hawkeye, Spider-Man, Daredevil vs. Kingpin ayrıca heyecan verici, sokak seviyesinde yani. Oralardan da Marvel böyle Disney Plus'a biraz daha Netflix tarzı bir iş getirirse MCU tekrardan müthiş şovlar yapmaya başlar diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bu arada bölümü kaydederken çekmeyi unuttum, bir şey aklıma geldi. Böyle son bir şey daha eklemek istedim. Tıpkı Spider-Man'in One More Day'i gibi, ki bu da Spider-Man No Way Home'da işlenmiş olan bir olay örgüsüydü. Çizgi romanı bilmeyenler için One More Day aslında Aunt May öldükten sonra Spider-Man'in olanları geriye almasıyla alakalı. Yani bu filmin sonunda Doctor Strange'in yaptığı şeye benziyor. Orada Spider-Man'in motivasyonunda en büyük etmen tabii ki May halasının ölmesi olsa da daha öncesinde kimliğinin açığa çıkması var burada arka planda. O da Civil War'da kaynaklanıyordu biliyorsunuz ki. Ki çizgi romanlardaki Civil War hikayesinin de en vurucu kısmı aslında hayatı tamamen maskeli yaşam sürdürmek olan, yani çifte yaşam sürdürmek zorunda olan Peter Parker'ın Spider-Man'in maskesini çıkarmasıydı. Bundan sonrasında kimliği açıklanınca May halasını kaybediyordu ve Mary Jane'le olan evliliklerini unutturarak May halasının geriye geldiği ve kimliğinin de unutulduğu bir hikaye oluşuyordu One More Day'de. Ve aslında bu hani Civil War'un da yarattığı çarpıcı değişimleri sildiği için özellikle hayranlar tarafından çok çok fazla eleştiriye uğramıştı. Ben açıkçası bunu işlemelerine bu sebeple çok şaşırdım. Bu kadar hani eleştirilen bir çizgi romanı neden filmlerde kullanırsınız? Ha, bu filmin mantığıyla uyuşuyor mu? Evet, fakat yine de şöyle bir durum var ki mesela bu sefer May halasını da geriye getiremedi. Evet, tamam. Orada May halasını geriye getiren Spider-Man bir kayıp yaşamış mıydı? Evet, zaten o Ben amca ve Gwen kayıplarıyla buraya geliyor. Burada daha öyle şeyler yaşamamışken May halasını kaybetti. Bunu Spider-Man'in yaşadığı kayıplar hanesine yazıp bir de işte maskesini çıkardığı ve arkadaşlarını MIT'ye sokamadığı için kısaca kendisinin unutulmasını sağlıyor. Tabii bunun şöyle bir artısı var. Bundan sonra hikaye artık sıfırlandı. Hani şu ana kadar Spider-Man çok fazla MCU'ya bodoslama girmişti ve biz asla mesela onun fakirliğini görememiştik. Spider-Man biliyorsunuz ki bir yandan gazeteci olarak çalışmasıyla falan bilinen bir karakter. Gençlik sorunları yaşıyor yani, kirasını ödemeye çalışan bir karakter. Bunu göreceğiz bundan sonrasında. Bu heyecan verici olsa da yine podcast'ın başında söylediğim Spider-Man'in oturmaya, yani bu MCU'daki asla oturaklı hale gelmeyişini bence bir kez daha kanıtlıyor. Çünkü daha yani ikinci filmin sonunda yüzü açıklandı, kimliği açıklandı ve ondan sonrasında da bunu unutturuldu. Ne için? İşte Multiverse için falan, ama bunlar yani büyük bir kargaşamdır. Bence kesinlikle büyük bir kargaşadır. Umarız bundan sonrasını iyi toparlarlar ve biz de daha böyle Tom Holland'ı artık daha gerçek bir Spider-Man olarak görme şansına sahip oluruz.